Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün zorlandığımızda, zorlayıcı duygular hissettiğimizde, hoşumuza gitmeyen bir şey olduğunda, sınırlarımız ihlal edildiğinde, bize haksızlık yapıldığını düşündüğümüzde, suçlanmış hissettiğimizde neden konuşamadığımızı konuşacağız. Çünkü pek çoğumuz için bu tür duyguları konuşmak zorlayıcı. Konuşmamız gerektiği durumlarda da belki bunu öfkeyle yapıyoruz. Öfkeyle, sertlikle, tersleyerek, hoşlanmadığımız şeyler konusunda sınır çizebiliyoruz ama nokta nokta olduğunda şuna çok üzülüyorum, bu benim hoşuma gitmiyor gibi kendimizi ifade eden, ortaya koyan cümleleri dilimizden dökülmesi zor oluyor. Neden zor oluyor? Bunun üzerine konuşacağız. Nasıl başlarsın?
İçine atma, dert olur derim yani. Çok içine atıyorum bak. Bu herhalde bir dil Zeynep. Yabancı bir dili öğrenir gibi öğreniyoruz yani. Bunu deneyerek öğreniyorsun. Farklı ortamlara, farklı durumlara girerek öğreniyorsun. Ama bir şekilde kaçıngan olmayı öğrendiysen, bunun bence birinci açıklaması bu. Kaçıngan olmak. Yani gerilimden kaçınmak, kaygıdan kaçınmak, huzursuzluktan kaçınmak, aman ağzımızın tadı bozulmasın diyerek kaçınmak. Sanki böyle bir durursak bekleyerek çözülebileceğine inanarak kaçınmak. Ama herhalde açıklaması şey yani yapamıyorum çünkü o gerilimle baş edemiyorum yani. Ya da diğerinin şimdi ben bir şey söyleyeceğim ama o da karşılık verdiğinde nasıl baş edeceğini bilemiyorum diye kaçınmak. Sonra şişmek. Gece yattığımda bunu da deseydim, şöyle de deseydim mesela onunla kavga etmek ama onu gördüğümüzde tekrar kala kalmak yani.
Kalmak. Evet,
Değil mi?
evet, evet. Sonra da ilişkinin aslında içten içe çürümesi
Çürüme.
yani, bozulması. Çünkü orada öfke çıkıyor sonra. Söylenmeyen sözler
Evet.
öfkeye dönüyor. O karşıdaki kişi de nerede durması gerektiğine dair mesaj almadığı için o da kendi döngüsünü yaşamaya devam ediyor. Aynı türküyü söylüyor. Ve böyle bir kısır döngü. Diğerinde çok fark etmediği bir kısır döngü. Orada dediğin gibi kaçınma olabilir, boyun eğme olabilir, gerilimden kaçınma olabilir. Bir de başta söyledin, hani nasıl ifade edeceğimize dair zihnimizde de bir şablon yok. Ama kişiler genelde şunu fark ediyorlar. Mesela iş yerinde bunu yapıyor. Diğer sosyal hayat içerisinde bunu yapabiliyor. Ama yakın çevre söz konusu olduğunda mesela bunu yapamıyor. Çünkü duygusal ilişkiler devreye girdiği zaman duygusal beyin daha baskın oluyor. Ve düşünen beynimiz, korteksimiz o sırada çok devrede olmuyor ve biz o duygular içerisinde kayboluyoruz. O ilişki annemizle olan ilişkimizse çocuk oluveriyoruz orada. Eşle olan ilişki ise yine orada iş yerindeki o roldeki becerilerini kullanan kadın ya da erkek olmaktan hemen uzaklaşı veriyoruz. Yani ilişkinin yakınlığı, duygusallığı, o ilişkide hissettiğimiz duygular, baskı hissediyorsak, daha hiyerarşide daha altta hissediyorsak, daha kendimizi orada küçük hissediyorsak söylemek daha da zor oluyor.
Zorlayıcı değil mi?
Evet.
Sen anlatırken şey geldi aklıma, bir oraya gitti, gözlerimden anlamışsındır başka bir şey
Evet.
düşündüğümü. Kelebekler vardı ya, Tolga Karaçelik'in filmi, böyle kara mizah. Orada bir sahne var. O sahneyi izlerken ha ya diyen ben çok kadınla
Evet.
karşılaştım. Orada kız kardeş gittikleri bir mekanda garsona bir küfür etmeye
Evet.
başlıyor. Konuşuyor, söylüyor ağzına geleni. Bence o sahneyi izleyen bir sürü kadın
Ferah o.
bir ferahlama ve benzerini kendisinin de yapabileceği hayalini kuruyordur yani. Değil mi?
Evet, o çok rahatlatıcıydı pek çok
Rahatlatıcı.
kişi için belki ama özellikle kadın için. Evet.
Rahatlatıcı. Ben çok rahat görünüyorum ama çok kaçıngan biriyim. Yani birini mesela biriyle çalışmayacak olmak, birinden uzaklaşacak olmak, biriyle ya bu iş olmuyor demek ya da birini kalbini kırılacağını hissedince ben konuşamam. O gerilim bana çok fazla geliyor yani. Ama kaçıngan olduğumda da daha umursamaz görünüyorum. Aslında başladığım yer kalbi kırılmasın. Şimdi onu incitmek istemiyorum. Ama bir taraftan bunun için kaçamak davranmaya başlıyorum. Fakat bu daha karmaşıklaştırıyor
Öfkeli
durumu.
bir kaçınganlığa dönüyor belki.
Evet. Sonra ifade edemiyorum. Huzursuz oluyorum. Müdahale edemiyorum. Ama neden bunları ifade edemiyoruz'un açıklamalarından biri. Ben de diğerini incitecek olma, diğerinin kalbinin kırılacak olması. Ha, tabii bu aslında iyi niyetle başladığımız şey diğerini daha çok incitiyor,
Tabii.
daha çok kalbini kırıyor ama Benim yaşadığım şey bu oluyor.
Evet.
Sen
Çünkü
de?
orada da bir ya, çok sağlıklı olmayan bir inancımız oluyor. Hani ben ona olumsuz bir şey söylersem o incinir. Ama ben bunu aslında düzgün bir biçimde söylersem o incinmez. Neden incinsin? O herkesin olumsuz durumları tolere edebilme potansiyeli aslında var. Ama konuşamayan kişi sanki bunu daha sert bir şey gibi yorumluyor yani. Hani bizden çıkacak cümlelerin ya da içeriğin diğeri için sert olacağını. Ama bunu sağlıklı modda yapabildiğimizde incinirse de onunla baş edebilir. Ve zaten biz tarzımız çok koruyucu kollayıcı olursa da bence sen de onu yapabiliyorsun. Koruyucu kollayıcı bir tarz içinde bunu yaparsak da o incinmişlik de o kadar yoğun olmaz.
Tabii bu kitabi olarak doğru söylüyorsun ama
Evet.
ben bunu yapmakta hala çok rahat değilim yani.
Hı.
Hani ya da birini yarı yolda bırakmış olma hissi. Mesela bu da beni çok zorluyor. Ya bunu nasıl söyleyeceğim ona yani? Ya da birinden böyle hoşlanmadığım bir tavrı var. Eskiden bunu ben öfkeyle yapıyordum.
Hı.
Öfke çok işe yarıyordu yani. Aldır uldur yapıyorsun, kestiriyorsun, atıyorsun, arkanı dönüp gidiyorsun. Şimdi 50'ye yaklaştın. Bunu da yapamıyorsun. O zaman kaçınganlık daha görünür oluyor.
Hı. Evet.
Sende ne zorluyor? Neyi konuşmak zor senin için?
Benim için de bir durumla ilgili hoşlanmadığım, memnuniyetsiz olduğum şeyi söylemek için böyle biz birkaç zihinsel provaya ihtiyacım
Nerede
oluyor.
yapıyorsun o provayı? Tabii zihninde de mesela
Evet.
ritüellerin var mı böyle tam uyku öncesi kafanı
Aa, yok.
yastığa
Yok.
koydun araba
Yani eskiden
sürerken?
daha zordu tabii. Hani şimdi o sağlıklı taraf hemen devreye girip ya bu bir şey yok bunda incitmek için değil bu söylediğin. Söyle bu onun için de iyi olacak. Uygun zamanda söylersin. Bu kadar bunu da mesele yapma diyor. Çünkü bütün odağını bunu söyleyeceğime verdiğin zaman da kilitleniyorsun ya. Söyleyeceğim, konuşacağım, bu sefer söyleyeceğim. Şimdi söylediğinde söyleyeceğim gibi şey. Zaten spontanlığı devre dışı bıraktığı için durum daha da kaotik hale geliyor. Ama eskiden zorlanmalarımda hani bu diyaloglar gece sürebilirdi. Epey geride kaldı biraz. Biraz daha rahatladım yani.
Hangi duygularda ama?
Ha, spesifik olarak hani ne olabilir? Hoşuma gitmiyor. Hani sınır ihlalleri olduğunda mesela. Bunu böyle yapman hoşuma gitmiyor. Bunu bir daha böyle yapmasan olur mu gibi. Kendi sınırlarıma dair bir şey söylemek eskiden daha zordu. Hoşlanmadığım şeyleri söylemek.
Nasıl yönetiyordun o durumu?
Orada içe atma olup anlamasını bekleme. Görür diye bekleme. Sonra da tabii öfke ve gerginlikle olabilir. Ama genellikle böyle ya neyse önemli değil ben hallederim zaten. Bak şimdi bir daha hafifletici sebepler bulma duruma.
Bazen o konuşamamak bilgeliğe sanki erdemli bir hale de dönüşebiliyor değil mi? Yani öyle değil tabii de hani yok saymak, görmezden gelmek, ya tamam hani
Tabii.
bir öyle bir şey
Büyüklük
olmamış
bizde
gibi. Ha,
kalsın
büyüklük
gibi.
bizde kalsın, insanlık bende kalsın
Kalsın gibi.
dönüyor, veriyor
Evet
değil
ona
mi?
dönmüş oluyor. O çünkü o çok kurtarıcı bir savunma. İyi bir kalkan yani.
Şunu şöyle şey yapsak Zeynep, böyle teorisini kursak doğru olur mu? Bir yetişkin tarafımız var. Meseleleri masaya koyan, diğerini de gözeten ama kendi ihtiyaçlarını da ifade eden, sınır çizen ama bir başkasının sınırlarına da saygı duyan, hoşlanmadığı bir şeyi nezaketle dile getiren, öfkesini de saldırganlıkla karıştırmadan ifade edebilen bir yetişkin tarafımız var. Bir de tedirgin, utangaç, korkan, bu gerilimden dolayı endişe yaşayan, huzursuzluk yaşayan bir küçük çocuk tarafımız var. Olumsuz tarafları, olumsuz durumlarla karşılaştığımızda, daha çok bizi zorlayan durumlarla karşılaştığımızda, ki bu hangi durumun daha zorlayıcı olduğu muhtemelen bizim büyüdüğümüz ortamlarda daha belirgin oluyor. Evde öfke varsa, çaresizlik varsa, yalnızlık varsa, bunlar bizim için zorlayıcı durumlar, tetikleyiciler oluyor. Herkesin tetikleyicisi farklı. Sonrasında ortaya hemen bu çocuk tarafımız giriyor. Tanıdık olan, bizi geçmişten itibaren zorlamaya başlayan duygularla karşılaştığımızda çocuk tarafımız karşılaşıyor ve çocuk bunları konuşmakta çok maharetli değil. O zaman yapacağımız şey bu yetişkin tarafımızın bu krizleri yönetebilmesini sağlamak. Değil mi?
Evet.
O yetişkin tarafımızın bunu çocuğa öğretmesi.
Evet. Çünkü o çocuk taraf zorlandığı için senin de başta söylediğin gibi kaçınan tarafımız onu çocuğu kurtarıyor. konu kapandı falan deyip çocuğu rahatlatıyor. Ya da öfkeli tarafımız çocuğu bir şekilde o çocuğun tedirgin olduğu şeylerden koruyor. Ya da hiç umursamaz bir taraf çıkıyor. Sanki hiç umurumda değilmiş gibi. Yine o çocuğu koruyor. Bunların hepsi işlevsiz, sağlıksız yollar oluyor. Ama evet, yetişkin tarafımız o çocuğu sakinleştirip tamam, kendimizi ortaya koyma, sınırlarımızı ifade etme, kendimizi ifade etme hakkımız var, herkesin var. Karşımızdaki kişi de işte eşimiz, dostumuz, annemiz, hani bunu ona ifade edebiliriz. Hemen anlamasını o çocuk diyor ki mesela anlamayacak. Yani ben söylesem de anlamayacak. O zaman konuşmanın faydası yok. Ya da o çocuk diyor ki ben söyledikten sonra bunun ne anlamı var diyor. Hayır diyoruz ona, iç çocukla konuşuyoruz. Önemli olan bizim ifade etmemiz. Bir kere de ifade ederiz anlar. Olmazsa ikinci defa ifade ederiz anlar. Biz söylemeden duygularımızın, ihtiyaçlarımızın her zaman görülmesi mümkün değildir. O yüzden senin duygularını, ihtiyaçlarını izin ver. Ben karşımdaki kişiye söyleyeyim. Hep kendimize ebeveynlik dediğimiz sistem de aslında bu
Öyle.
olmuş oluyor, evet.
Bunu ama ilk an, ilk seferler çok zor değil mi ya? Nasıl yapacak insan? Çünkü konuşuyor ama sesi titriyor, geriliyor, huzursuz oluyor ya da öfkeleniyor, kayboluyor orada. Bunu ilk seferleri sen nasıl yaptın mesela? Bir miladın var mı? Ya şu durumdan, şu andan, şu dönemden sonra ben bunları konuşabilir hale geldim ve şunu şöyle yaptım diyeceğim.
Senin de bildiğin gibi hani bu bir dil ve işte dili öğrenirken de tökezlemeler oluyor yani. Hani bazen yapıyorsun, bazen yapamıyorsun. Bir oluyor, bir olmuyor. Hani bunun bir miladı yok da bunun çabası var. Bu dil nasıl ki yeni bir dil tekrarla öğreniliyorsa, işte babamın karşısına geçtin, iç çocuğunla temasta bir şey söyleyeceksin. Bir o kem küm eder, bir sen sözü alırsın. Böyle %50 bir denge olur. Ya bir şey söyleyemedik, geveledik gene dersin. Ama yetişkin hali tarafımız der ki olsun, bu seferlik bu kadar oldu, bir dahakine. Dolayısıyla her bir tekrar kişiyi kendini ifade etme konusunda ustalaştırıyor.
Orada duyguları anlatmak ve konuşmak doğru bir kılavuz olur mu? Böyle hissediyorum. Bunlar geçiyor içimden.
Evet. Yani oradaki temel o iç çocuğumuzun hissettiği şeyi, hoşlanmadığı şeyi, yapılmasını istediği şeyi yetişkin olarak karşıdaki kişiye ifade etmek yani. Orada zorlayan hani o çocuk iç tarafımız devreye girdiğinde bir geveleme olabilir. Lafı uzatma olabilir, etrafından dönme olabilir, bir türlü sadede gelememe hali
Gelemiyor.
olabilir. Ya da o devreye girdiğinde ya neyse boş ver deyip konuyu kapatma olabilir. Şikayet söyleyeceğiz diye oturursunuz, bir bakarsınız karşınızdakini güzellemeye başlamışsınız. Tam tersine dönmüş olabilirsiniz. Yani bunlar hep tökezlemeler tabii ama önemli olan bence burada kendimi sağlıklı bir yetişkin gibi ifade etme çabasından vazgeçmemek. Hani yardım süreçlerinde gördüğümüz, benim de hep şahit olduğum en temel şey bu. Üzerine gidilir, çalışılırsa bu gelişiyor yani.
Peki bu problematikte bunu o anda yapamamak mı daha zorlayıcı Zeynep? Bunu yapamadıktan sonra onu yapamadığını düşündüğün bir an var ya sonrasında böyle
Evet.
kendinle yalnız kaldın. O mu daha zorlayıcı?
Evet. Yani onu şimdi çocuk devreye girdi, yapamadı. Yetişkin yeterince orada varlık gösteremedi. Yapamadığımız anda üçüncüsü geldi. Eleştirel taraf geldi. Ve konuşmaya başladı. Yapamadın, olmadı, gene beceremedin, söyleyemedin. 40 yaşına geldin, hala sınırlar konusunda sorun yaşıyorsun. Hayır demeyi bir türlü öğrenemedin diye o konuşmaya başladı. Şimdi yetişkinin işi biraz daha zorlaştı. Çünkü bir orayı susturması gerekiyor. Bir de burayı pişpişlemesi gerekiyor. Yani merak etme, bir dahaki sefer olacak. Yapacağız yani. Hani şimdi söyleyemedik ama bu olmayacağı anlamına
Yani.
gelmiyor. Ama burayı tabii ki buna inanmadan, buna teslim olmadan orayı susturmak. Çünkü yani bir şeyi ilk defa öğreniyorsanız acemilik ve kusur ve tökezleme ve yanlışlık çok doğal yani. Eğer biz onu 9 yaşında öğrenseydik o zaman bu acemilik kısmı o yaşlarda kalmış olacaktı. Yani kızlar ve çalıştığım çocuklar hep böyle hayrete düşürüyor. Özellikle hani Gülce, kendini ifadesi nasıl ifade ediyor ki? Çok otomatik ediyor yani. Hiç böyle tasarlamıyor. şundan hoşlandım, bundan hoşlanmadım, öyle oldu. Ya da bizi görüyor, bizi aynalıyor. Bunları çok otomatik yapıyor. Bunu yani evlat yetiştirirken buna şahit olmak benim insan doğasına olan inancımı artırıyor. Yani aslında böyle verimli bir ortamda büyüyünce bu ola veriyor zaten.
Öğreniliyor. Şöyle ben de senin anlattıklarını destekler mahiyette bir şey söyleyeyim. Burada bir koro var. Bu koro olumsuz şeyler söyleyen bir koro bize yani. Daha önce de söyledik. Zorbalığa dair en şiddetli durum burada yaşanıyor. Dışarıdan biri bizi zorbaladığında, hani çocuklar öyle diyor ya, zorbalama beni diye. Bize zorbalık yaptığını onu durdurabiliyoruz pek çok durumda. Her zaman olmasa da. Ama içeriden bir ses bize baskı uyguladığında, bizi eleştirdiğinde, bizi ayıpladığında, kınadığında, ezdiğinde bunu kendimiz zannedip buraya engel olamıyoruz. Dolayısıyla herhangi birine hak ettiği cevabı veremediğimizde bizi zorlayan şey daha çok durumun kendisi olmuyor. Buradaki iç ses oluyor yani. Bu da birlikte büyüdüğümüz insanların, bu anne babamız da olabilir, ailemizdeki diğer büyükler de olabilir, öğretmenlerimiz de olabilir, sınıf arkadaşlarımız bile olabilir. Burada bir koro var, bunlar konuşmaya başlıyorlar. Onun tabii asolistleri de var ama genel olarak koro halinde diyor ki salaksın. Sana neler söyledi? Ağzını açıp tek kelime cevap veremedin ya. Aptal mısın sen ya? Bunu niye yapamadın ki ya? Bunu tak tak tak diyecektin. Sen de bana bunu böyle yaptın. Hönönö söylüyor. O zaman zorlayıcı olan durumun kendisi değil, o bizi aşağılayan, bizi eleştiren ses karşısında hissettiğimiz çaresizlik ve beceriksizlik oluyor. Yani yapamadım. Gene söyleyemedim. Yani hani bu baskı olmasa, bu koronun sesini bir kısabilsek, aslında insan kendine şey diyebilir, olmadı ya, gene beceremedik ama bu kadar zorlanmaz yani. Hay Allah, bir dahaki sefere yaparım ben bunu yani. Çabalamaktan da vazgeçmez ama içeriden böyle bu kadar yoğun, şiddetli bir baskı ve eleştiri geldiğinde zaten yapabileceğin bir şey varsa da yapamıyorsun. Çünkü hemen kulağının arkasında bir ses var. Yaptın mı? Yapabilecek miyim? Bu sefer olacak mı? Endişesiyle bunun doğrusunu yapabilmen zaten çok zor.
Evet, o yüzden öyle durumlarda belki şu cümle, hani öyle bir kendilerine kötü söz söylemeye başladıkları noktada gerçeği algılamak gerekiyor yani. Oysa gerçek şu ki cümlesini tamamlayabilirler. Oysa o salaksın, yapamadın, edemedin
O ama
falan
cümle
diyor.
şey, tamam. Oysa gerçek şu ki ben bir malım ya. Gene ondan
İşte
da
evet.
ben yani.
Oysa gerçek şu ki yapamadım. Ama tabii ki salak değilim yani. Yapamadım ama hani. Oysa gerçek şu ki de durumu olumlama hali yok. Evet yapamadım ama bir dahakine yapacağım yani. Hani sağlıklı sesle eleştirel ses arasındaki fark aslında temelde bu oluyor. Biri gerçekliği olduğu gibi görüyor. Diğeri eleştirel ses olan gerçekliği bizi aşağı çekecek biçimde yorumluyor. Ve bizi etiketleyecek hep sıfatlar bulmuş oluyor.
Çocuklarla ilişkinde bunu yaşıyor musun? Kendi çocuklarımızda, danışanlarına değil de. Yani bu her zaman yetişkinin yetişkine yaşanan bir şey midir? Yoksa bazen bir anne bunu çocuğuyla yaşar mı?
Yani ben yaşıyor muyum? Ben yaşamıyorum. Pek çok ebeveyn de bence yaşamıyor. Çünkü orada kolaylaştıran şey şu oluyor. Bunu eşit ilişkilerde yapmak daha zor bence. Yani çocuk böyle aşağıda görüldüğü için hani üstten daha rahat söyleyebiliyoruz ama koşullarımızın, yaşımızın, işte durumlarımızın eşit olduğu ya da bizim daha kendimizi aşağıda gördüğümüz ilişkilerde, daha hiyerarşinin olduğu ilişkilerde bunu yapmak daha zorlayıcı
Evet.
olabilir.
Orada bence içerik de zorlayıcı ama karşımızdaki kişinin yapısı da zorlayıcı. Yani bazı kişilerin bazı tavırları bizim için tetikleyici olabiliyor.
Evet.
Bazı durumları Zeynep'le konuşabiliyorum. O zorlayıcı başlığı, ama bir başkası geldiğinde onun o belki büyüklenmeci tarafı, böyle bir hani kınayan, eleştiren, yukarıdan bakan bir tarafı bizi bunu konuşmaktan imtina eden bir hale de getirebiliyor, değil
Getirebilir,
mi?
evet.
Herhalde şeyi bulmak lazım. Kim benim için daha tetikleyici? Onun hangi özelliği burada beni zorluyor? Yani yukarıdanlığı mı? O alaycı bakışı mı? Yoksa gözlerindeki o sinsi ışık mı? Bunu söylüyorsun ama diyen bir kurnazca bir bakış mı? Ya da ürkmüş, tedirgin, kaygılı, ya beni üzecek misin diyen birinin o merhamet bekleyen bakışı mı? Herhalde bunları bulmak da bizi biraz işimizi
Evet.
kolaylaştıracak ipuçları olabilir.
Evet. Çünkü aslında bu söylediğin şey şu anlama geliyor, değil mi? Herkes, her şey bizimle ilgili
Değil.
değil. O yüzden hani ben kendimi ifade edemiyorum, sınır çizemiyorum gibi böyle bir toptan bir değerlendirmedense bunu yapabildiğimiz ilişkiler var. Ama bunu yapmakta zorlandığımız kişiler de var. Evet, bence de bu ayırt etme iyi bir başlangıç olabilir. Çünkü bir yerde yapabildiğimizi görürsek özgüven de sağlar. Ya ben aslında yapabiliyorum ama baskıcı, yukarıdan böyle üstten kişilerle kendimi ifade etmem benim için biraz daha
Zor.
zor. Problem hem doğru tanımlanır hem de daha daralmış olur
Evet.
bizim için. Peki senin yolların var mı mesela zor şeyleri konuşmak için biraz yol önerisinde de bulunma fırsatı
Bence
için?
benim sıkıntım konuşmak değil de çok konuşmak. Zorlayan şey bir an evvel konuşup ondan kurtulma ihtiyacım. Beni o mesele olgunlaşmadan konuşmaya itiyor. O zaman onu yönetebileceğim kadar iyi yönetemiyorum. O bir yük geliyor bana. Yönetemiyorum aslında. Hani becerikli olduğum için değil. O zorlayan konuyu bir an evvel konuşayım, rahatlayayım, ferahlayayım diye uğraşıyorum. O zaman da telaşa kapılıyorum. Değişkenleri göremeden harekete geçiyorum. Hani ben diğer uçta oluyorum bazı durumlarda. Ama birinde de mesela biri benden bir şey bekliyorsa ve bunu karşılayamayacaksam bunu söylemek benim için çok zor oluyor. Hani bunu senin için yapamayacağım demek benim için çok zor. O zaman kıvırmaya başlıyorum yani böyle sancılanmaya başlıyorum. O zaman da sanki dürüst değilmişim, açık davranmıyormuşum gibi bir görüntü oluyor. Ama bunu söylemek benim için çok zor.
Yapamayacağını söylemek.
Yapamayacağımı söyle. Onu sanki hayal kırıklığına uğratmışım gibi yani. Ya yapayım hani bir şeyin yapılamıyor oluşu bana çok şey gelmiyor. Talepkar tarafım diyor ki ne var ya Allah Allah amma abarttın yani şunu şöyle yapacaksın diyor. Ya da işte biriyle çalışmak istemiyorum. Bir şeyden memnun değilim. Ya ne var işte biraz destek ol bu biraz toparlansın bu olsun diyor. Ama bununla o keskin tarafım arasında gidiyorum geliyorum. Bazen böyle fazlaca alttan alan görmezden gelen abilik yapan ya da büyüklük gösteren biri bir tarafta da ama diyen bir taraf yani kafa karıştırıcı.
Ne kadar zorluyormuş bunlar seni. Gerçekten bu kadar detaylar.
Bana
30
o
yılın
kadar uzaksın
sonunda.
ki hiç merak
Evet,
etmiyorsun
hiç
beni Zeynep.
evet. Hiç göstermiyor olabilir
Bunları
misin
işte
sen de? Hiç konuşmuyor olabilir
konuşmakta hep zorlandım. Bir
misin?
gün beni gör diye
Gördü,
bekledim. Bu
evet.
programı yapışım acaba aslında? Dinleyenler lan gerçekten aldım mı
Aldım.
acaba? Değil mi?
Evet, ama iç
Ya
dünyanın
ben
gerçekten bir
kardeşim
sürü detaylar var
tribünler
ama.
dolu olmazsa zor konuyu konuşamıyorum. Tribün dolu olacak böyle YouTube'da 3-5 bin izlenecek ki o zaman
Ha,
ona.
bizi adam yerine koydun da tek kişiyi anlatmadın.
Rica ederim estağfurullah. Adam yerine
Evet.
koymamak değil de yani tribünlerin dolu olması
Tam
hoşuma
konuyla
gidiyor.
ilişkili. Yani bu tür detayları, ilişkisel zorlanmaları konuşmak zor dedin zaten benim için. Belli ki. Evet.
Evet. Şöyle tabii bu az önceki şakanın altını şöyle doldurayım. Seninle konuşmak zor. Ama burada kamera karşısında konuşmak kolay. Çünkü kişisel bir mesele gibi değil de programda bir içerik gibi konuşuyorum yani.
Evet.
Ama böyle konuşmak bile beni rahatlatır. Bizi rahatlatır. Hani bir şekilde artık masaya koydum. Taşımam gereken büyük değil. Zorlayıcı durumlarda böyle bir ipucu verebiliriz insanlara. Yani bak bir şey gizlemeye çalışma. Deşifre olmamak için uğraşma. Fark etmesinler diye çabalama. Bu daha yorucu yani. Masaya koy. Hani içinde dert olacağına orada bir şey olsun. Bir durum olsun yani. Hani bırak artık o da uğraşsın. Sadece senin sırtında yük olmasın bu. Yani sadece şey bile ya böyle şeyler hissediyorum ama konuşmakta çok zorlanıyorum. Mesela tamam. Oh.
Bu kadar.
Evet. Bir fıkra var ya adamın diğerine borcu var. Diyor ki ne oldu işte ona borcum var. Bu arada hep onun ışıkları yanıyor sabaha kadar. Bu borcu nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor. Kadın da açıyor pencereyi. Karşılık komşusuymuş o adam da. Ona diyor ki kocamın sana borcu var ya onu ödeyemeyecek diyor. Sonra ışığı kapatıp uyuyorlar. Bu sefer parasını alamayacak olanın ışığı. Sabaha kadar yanmaya başlıyor ya. Bırak o düşünsün abi azıcık da yani.
Evet,
Hani
evet.
tamam yapamıyorsun. Beceremedin. Ama bu, her şey de seninle ilgili değil ki. Dünyanın merkezi de senin göbek deliğin
Yok,
değil. Bu yükü sen
evet.
taşıma.
Yük taşıdıkça da burada büyüyor zaten.
Büyüyor tabii.
Kocaman bir mesele oluyor. Evet, yani
Yani
uykular
onu hani
kaçıyor.
şeyde dinleyenlere tarif ederek anlatayım. Elimi yükseltiyorum. Sanki bu problem bu kadar yüceymiş. Diğer elim de aşağı doğru iniyor. Sen de bu kadar cüceymişsin gibi. Yok.
Evet.
Ne problem bu kadar yüce ne de sen bu kadar cücesin. Ortada
Evet.
bir denk durum var. Sen yönetirsin bunu.
Evet.
Bunu biraz da kendime anlatıyorum. Korkma Serdar'ım
Korkma
ya.
ya. Söyle ya. Karına
Söyle.
söyle ya.
Korkuyorum aman bazı şeyler var anlatamam.
Anlık şeyde ki ben iyi dinleyiciyim yani ulaşılabilir biriyim.
Her şey seninle mi ilgili acaba?
Hayır yani o şey ona rağmen anlatmıyorsan demek ki zor senin için demek istedim.
Ah, Serdar Çankaya büyülü bir nehir Zeynep. Her gün oltana takılanları görüyorsun. Bu da benim
Programın
zorlandığım bir
adını
tarafım.
mı değiştirsek ki?
Ne koyalım?
Narsist güne başlarken.
Evet. Bunların şaka olduğu fark ediliyordur, değil mi ya?
Çok fark edilmiyor. Ben de bir kısmını ciddi olarak dinliyorum.
Gerçekten mi?
Öyle anlatmıyor musun sen?
Ya
Neyse,
hayır, şey
ayarı.
kısmı şu.
Eyvallah.
Hayır, şu büyülü nehir kısmı falan yani.
Ha tabii ki canım, oralarda. Evet.
Peki.
Bir de şey de çok görülecek yani, deneyimlendiğinde o ferahlama hissi çok güzel ifade ediliyor. Oh, yani oh hali.
Ferahlık değil mi?
O ferahlık bizi motive ediyor zaten bir daha söylemek için. Tekrar söylemek için.
Değil mi?
Ama dediğimiz gibi hani toparlarken de şeyin yolu bunu hani keskin, öfkeli biçimde yapmadan nokta nokta kısa cümle yani. Üç cümle. Uzun uzun konuşmaya gerek yok.
Ha, o zaman bir strateji oluşturmak faydalı diyorsun.
Faydalı. O yüzden dedim senin yolun var mı diye. Yani bir
Ha.
giriş cümlesi oluşturma. Mesela kaygılı biri için konuşmak zorlayıcı. Ama bir giriş cümlesi oluşturun diyorum ben de mesela. Hani nasıl başlayacaksınız? Ya bir gel oturalım bir konuşalım. Ha bir şey diyeceğim. Gel bir çay içelim. Hani ilk cümlenin çıkışı zor oluyor böyle
Onu
durumlarda.
yapılandırmak.
İlk cümleyi bir yapılandırın. Konuyla ilgili olmayan bir cümle olsun bu. Sonrasında üç cümleyi aşmayın. Çünkü bu geveleme olasılığımız var. Etrafında dolaşma olasılığımız var. Bir de üç cümleyi aşınca da farklı, hani geçen de böyle olmuştu. Sen de bana böyle demiştin. Farklı yani, sizin söylemek istemediğiniz mevzular açılabilir. O yüzden üç cümleyle anlatma. Karşıdaki kişi eğer hani konuyu farklı bir noktaya çekerse konunun özüne tekrar getirme. Ona da papağan olun diyorum. Ya benim aslında
Bence
söylemek istediğim şöyle bir şeydi yani. Sen gergin olduğunda biraz sert tepkiler veriyorsun ve bu incitici oluyor yani. Yani çocuk gibi azarlandığımı hissediyorum. Ben ne zaman azarladım, öyle oldu böyle oldu ki karşıdaki kişi başka şeyler. Ya benim söylemek istediğim aslında sadece bu deyip böyle o aynı bağlamda kalmaya
evet.
devam etmek. Bir de her zaman anlaşılmayı beklememek yani.
Evet.
Önemli olan orada anlaşılmaktan ziyade söylemek.
Söylemek değil mi?
Evet.
Bir niyeti doğru ifadesi. Bak derdim bu. Sen beni çocuk gibi azarladın da gerçekten rencide oluyorum.
Evet.
İşte senin de dediğin gibi öyle oldu böyle oldu. Sen beni anladın değil mi? Yani hani detaylarda haklı olduğun yerler olabilir ama hani onu da bir başka şekilde konuşalım ama bu rencide oluşumdan haberdar olmanı
Evet.
istiyorum. Bir
Yani
problemin adını doğru koyup
koyup
bunu
evet.
ifade etmek yani.
Evet. Ya yani X, Y, Z diye de çocuklarla da öğrettiğim, hani X olduğunda Y hissediyorum, Z'ye ihtiyacım var. Hani bu da bir kalıp ve yapı olabilir. Bu yapıda ifade et. Sonra orada takılma. Hani takılma, devam et ve başka bir mevzuya dön. Söylendi, konuşuldu, bitti. Ama bu seremonil büyük bir olay haline gelirse o olayın hali de bizi basıyor. Aslında bu çok, demin de dediğim gibi 9 yaşında bir çocuğun çok kendiliğinden günlük hayat içerisinde yapı gele verdiği bir şey yani. Sen de öyle yap.
Tamam. Yani şöyle toparlayabiliriz. Niyetini beyan et. Detaylarda boğulma. Başlangıçtaki acemiliğe tahammül et. Bunu yaparak öğreneceksin. Ve başka ne ekleyebiliriz buraya? Unuttum
Yetişkin
şeyimi.
modunu çağır.
Yetişkin modunu çağır.
Çağır. İş yerindeki halini hatırla mesela.
Ha, o çocuk tarafın tedirgin, ürkek ya da öfkeli tarafın değil.
Evet.
Makul, aklı selim tarafın bunu yapsın.
Evet.
Ama bunun bir süreç olduğunu da unutma. Bunu öğrenmek için en doğru zaman içinde büyüdüğümüz evdi. Ama orada öğrenmemiş olabilirsin. Ama ondan sonraki en doğru ikinci zaman 74 yaşındaki halin de olabilir.
Evet.
Yani bunun bir dönemi, sınırı yok. Bu bir beceri ve hayatın her döneminde öğrenebilir. Bu çok büyük bir ferahlıktır. İçinde taşıma. Bu tabii ki her ağzına geleni söylemek, ben açık sözlüyüm diyerek, ben dobrayım
Tabii.
diyerek patavatsızlık sınırına, diğerini rencide etmek sınırına gitmek değildir. Ama bu yükü burada taşımamaktır. Bu bilgelik ve erdemle de değildir
Değil.
aynı
Evet.
zamanda. Yani hani ben kimseyi incitmemek için olsun ben içimde taşıyayım gibi bir şey de bize de iyi gelen bir şey değil. Çünkü bunlar da otoimmün hastalıklarla
Evet, ben de
doğrudan
onu diyecektim.
ilişkili
Evet.
duygusal problemler. Yani özellikle kadınların çok sıklıkla karşılaştığı sağlık problemlerine de yol açan durumlar.
Evet,
Yani
evet.
problemin sonunu bu kadar anlattık, anlattık. Çok içine atıyorsun. atma
Atma.
dert olur diye
Evet.
bitiriyoruz.
Evet. Tamam, ben de böyle benzer şeyler söyleyecektim. Eklemeyeyim madem.
Öyle mi?
Dert olur, iyi
Yok sen de
olur.
söyle, bir de
Evet,
senden
evet.
duysun.
Yani içine atmak hasta eder diyecektim. Size uzun vadede hiç karlı değil. Bedeni yıpratır. Uzun vadede bu içe atmanın er ya da geç olumsuz sonuçları olacak. Hem kendimize oluyor hem de ilişkimize de oluyor. Faydalı bir şey yaptığımızı zannediyoruz ama ilişkiye de faydası olmuyor. Çünkü doğal, açık olduğumuz gibi olmamıza engel oluyor. İçimizden geçenleri söylemek insan doğasının doğal bir parçası olabilir. Ama öğrenmediğimiz için biz zorlanıyoruz. Zorlandığımız şeyleri de deneye deneye öğrenebiliriz diye umarım bu programda biraz konuşmak için, anlatmak için, yutmamak için cesaretlendirici bir etki
Değil mi?
yapmış olduk.
Kendinden haberdar et insanları
Evet,
yani. Görülmeyi bekleme,
bekle.
duyulmayı bekleme.
Evet.
Peki, bir programın sonuna daha geldik. Sayfamızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı, sorularınızı, maillerinizi hep takip ediyoruz, okuyoruz. Ulaşabildiğimiz kadarına geri dönüyoruz. Koruyucu ruh sağlığının ülkemizin her yanında konuşulabilen, görülebilen, duyulabilen, yardım alınabilen bir alan olması için uğraşıyoruz. İstiyoruz ki memleketin her yanındaki insanlarımız, imkan bulamayan insanlarımız zor meseleleri kolaylıkla konuşabilir hale gelsinler. Onların iyiliğine bir katkımız olsun. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinin sırtından, omzundan elinizi eksik etmeyin. Herkese çokça sevgiler.
Çokça sevgiler, iyi haftalar. Görüşmek üzere.
Bu arada geceye de teşekkür edelim.
Evet.
Tatlı köpeğimiz çıkmak istemedi odadan.
Kendini ifade etmeden
Evet,
tam tersine
ben
durdu
burada
orada.
durmak istiyorum dedi.
Dedi.
Ve hiç sesini çıkarmadan da
Çıkarmadı.
yayın boyunca bize eşlik etti.
Evet,
Alo, kara
evet,
kuzum benim, yatmaya
evet,
da devam ediyor.
evet.